Herkese merhabalar. Genç Edat Akademi podcast serimize hoş geldiniz. Bu podcastlerde birbirinden değerli konuklara mikrofon uzatarak diş hekimliğine dair farklı konular üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. Bugün dijital diş hekimliğinden bahsetmek üzere yine Sinan Saygılı ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz dijital ölçü. Hoş geldin Sinan'cığım.
Hoş bulduk. Selam selam.
Nasılsın?
İyiyim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bugün dijital ölçü konuşacağız dedim. Geldik. Dinliyoruz bakalım neler konuşacağız. Soruları bekliyorum.
Harika. Hoş geldin tekrar. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Ölçü neden dijitalize edilir? Dijital ölçü tam olarak ne demek?
Ya bir önceki eğer şeyi dinlerse dinleyiciler, podcast'ı da dinlerlerse daha iyi oturacaktır bu konu ama dijital ölçü aslında tersine mühendislik üzerinden gidersek daha uygun üretim yapmak için aslında önemli. Neden? Çünkü kazıma cihazları veya printerlardan optimizasyonu daha yüksek olan ve el hatasını kapatacak olan üretim yöntemlerine geçmek için bir şekilde bu programların tasarım yapabileceği bir ham veriye ihtiyacı var. Bu ham veriyi de elde edebilmemizin yöntemi işte sıfırdan bir mimari proje çizmek gibi aslında düşünürsek bir dijital ölçü veya STL dosyaya ihtiyacımız var. Bu dijitalize etme muhabbeti tamamen buradan kaynaklanıyor. Yani bizim üretime aslında CAD her zaman CAM için vardır. İşte Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing dediğimiz muhabbet. Üretim içinde tabii ki tasarım kısmında bizim bir veriye ihtiyacımız var. O veri de genelde bizim tabii ki hastalarımız oluyor. O yüzden bu hastaların bir şekilde sanal hasta yaratma konseptiyle dijitalize edilmesi lazım. Ve bu ölçüler üzerinde işte veya veriler üzerinde çalışabileceğimiz ortam oluşması lazım. Genelde de bizim yaptığımız diş hekimliğindeki uygulamalar işte koruyucu ve aynı zamanda tedavi konseptli uygulama olarak baktığımız zaman tedavi konseptli uygulamaların hepsinde bir laboratuvar arka plan işi oluyor genellikle. Bu laboratuvar iş planında hastanın laboratuvara nakli genellikle bir işte silikon ölçü vesaireyle olduğu için bunun ya laboratuvar ortamında dijitalize edilmesi gerekiyor ya da doğrudan hastanın ağzından bir dijital ölçü alarak işte sanal veriyi oluşturacak o konsepti yaratmak önemli. Böylece üretim yöntemlerinde işte biraz önce bahsettiğim kazıma veya 3 boyutlu baskı uygulamalarından faydalanabilelim.
Neye göre analog veya dijital ölçü tercih ediyoruz?
Ya şimdi dijital ölçü dediğimiz zaman şunu bir defa konuşmak lazım. Bu bir fiziksel bir ürün. Yani bu bir teknolojik ürün aslında. Bu ürün nasıl çalışıyor? Bir işte lazeri var. Lazerden bir işte ışık gidiyor. O ışık dişin yüzeyinden yansıyor, onu bilgisayar sistemi tanıyor. Tanıdığı zaman bunu bir cihazın yani yazılımın tanıyabileceği bir dil ortamından 3 boyutlu bir geometrik şekle çeviriyor. Şimdi bu tamamen sürecin içerisinde her şey çok güzel ama bazı limitasyonlar var. Bu limitasyonlar ne? Birincisi kamera sadece gördüğünü algılıyor. Gördüğünü algıladığı için eğer siz örnek veriyorum bir diş preparasyonu yaptınız ve diş etinin altında bir kesiminiz var. Bu kesimi her zaman algılayamayabiliyor. Keza aynı şekilde bu bir optik ürün olduğu için buradaki optik süreç içerisinde ışığın kırılması en büyük zararı veren etki aslında. O yüzden kanama, ıslak alanlar, tükürük bu tarz şeyler yine aldığımız ölçünün kalitesini veya bu anlamda ışığın kırılması sebebiyle görüntünün aslında tam olmayan bir geometrik şekle dönüşmesine sebep oluyor. O zaman da bizim bütün üretim bandındaki hatalarımız ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun dışında bir de yansıyan yüzeyler var işte. Yaptığımız restorasyonlar böyle ışıl ışıl parlayan bleach white restorasyonlar bazen görüntüyü bozabiliyor. Aynı zamanda işte amalgamlar, çok parlak amalgamlar. Benim yine literatürde görmediğim ama kendi tecrübe ettiğim şeylerden bir tanesi. Çok diş taşı oluşmuş hastalarda o siyah böyle nikotin lekelerinin taranamadığını gördüm. Bu tarz şeyler optik ölçünün sınırlamaları oluyor. O yüzden endikasyon evet olarak anlamında düşündüğümüz zaman yani analog mu dijital mi? Genellikle her zaman dijital kullanılabiliyor artık yeni cihazların çok gelişmesiyle beraber ama şu anlamda baktığımız zaman birincisi tam protezler. Tam protezlerde hala dokunun reziliyansının tam oraya aktarılamaması. Dokunun reziliyansının aktarılamaması haricinde fonksiyonel ölçü almak konusunda yani hareketli dokuların tam sınırlarının karşılığının gelebileceği yerleri ifade edebilme noktasında kameralar hareketli ölçü almadığı için, statik ölçü aldığı için hala bir fonksiyonel ölçünün yerini alabilecek herhangi bir yöntem yok. Şimdi bu tam protezler kısmı haricinde bizim yaptığımız bütün sabit protetik uygulamalarda veya implant üstü uygulamalarda kameralar rahatlıkla kullanılabiliyor. Tabii ki buradaki bir diğer limitasyon implant üstü protezler. Bundan da bahsetmek lazım. İmplant üstü protezlerde de genellikle işte alt üst çene tam dişsiz bir vakada dijital ölçü tarama bayraklarıyla yani scan body'lerle tarama yaptığımızda genelde sapmanın en yüksek olduğu söyleniyor yapılan çalışmalarda. Bunun nedeni şu, referans sayısı ağız içerisinde azaldıkça bu referansların tanınması ve bilgisayar sisteminde bunları birbirinin üzerine yapıştırarak 3 boyutlu geometrinin daha hızlı bir şekilde oluşturulması için yeterli done olmuyor. Bu da sistemin daha zorlanarak çalışmasına ve o görüntüleri birleştirirken hatalar yapabilmesine sebep oluyor. O yüzden implant tarama bayraklarında, örnek veriyorum 6 tane üst çenede implantımız var. 12 diş olmasıyla 6 tane implant arasında taramada farklılık oluyor. Çünkü daha az geometrik şekil var. Geometrik şekiller birbirine çok benziyor. Ve bunlar taranırken genellikle yazılımların eğer çalışma kapasiteleri bilgisayarın performansına da bağlı olarak yavaşladıysa bu görüntülerde hata olma ihtimali çok fazla oluyor. O yüzden tam protezlerin yanında tam çene, implant taramalarında da hatalar yaşanabildiği açıkça gösteriliyor yapılan çalışmalar. Ama bunlar hep laboratuvar çalışması özelinde daha fazla konuştuğumuz şeyler. Yani bir oluşturulan modelin üzerindeki o taramanın birbirine üzerine çakıştırılıp orijinal modelden ne kadar sapma olduğuna bakıldı genelde. Bugüne kadar yapılan çoğu çalışma bu şekilde. Ama klinik olarak hasta üzerinde yapılan üretimli çalışmalarda işte klinik olarak kabul edilebilir sapmalar olduğu ve bu sapmalar nezdinde ürettiğiniz simante protezlerin özellikle daha az problem yarattığı ama vidalı protezlerde daha hassas üretim gereken hibrit protezlerde örnek veriyorum daha dikkatli olunması gerektiği söylenen şeyler arasında. Şimdi en baştaki soruya geri dönersek tabii ki analog ölçü, dijital ölçü ne zaman, nasıl tercih etmeli? Dijital ölçünün yapamadığı şeyler olarak hareketli protezlere eğer bir baz olarak alırsak, hareketli protezler için analog yöntemler hala altın standart olarak kabul edilebilir. Tam çene restorasyonlar, sabit veya implant üstü hala konvansiyonel metotlar yapılan çalışmalarda daha hassas ölçü verdiğini gösteriyor. Ama bunu ne kadar klinik olarak anlamlı bunu biraz düşünmek lazım. Çünkü klinik anlamlılık dediğimiz zaman şey şu oluyor. Yani sizin aldığınız ölçü 10 mikron hassasiyette analog ölçü. Tarayıcı olarak tarayıcıyla aldığınız ölçü 60 mikronluk bir hassasiyet var. Arada bir fark var 50 mikron olduğunu düşünelim. Şimdi siz evet ölçüde böyle bir hassasiyet elde etmiş olabilirsiniz fizikselde ama bu ölçünün dökülmesi var. Doğru sürede doğru alçı karışımıyla doğru sıcaklıkta, doğru oda şartlarında bunun dökülmesi var. Şimdi bunu yapabilen laboratuvar sayısı var mı? Var tabii ki. Bunu yapan, dikkat eden, titizlenen laboratuvarlar var. Ama bunu yapmadıkları zaman, laboratuvar tarayıcısında tarama yapacağınız zaman buna sprey sıkmanız gerekebiliyor veya sıkmadığınız zamanlar oluyor. Bu laboratuvar tarayıcısında tarandığında burada da bir 4-5 mikronluk bir hassasiyet aşağı yukarı oluyor. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman alçının ekspansiyonu vesaire vesaire derken bir anda olay farklı bir noktaya gidebiliyor. Yani yaklaşıyor belki de sonuç. O yüzden yine yapılan bir tane çalışma vardı. 2018'di sanırım JPD'de. İsteyenlere de linkin altına koyabiliyor muyuz bilmiyorum. Spotify'da oluyor mu bunlar?
Açıklamaları.
Onu da koyarız. Direkt dijitalleşmenin yani doğrudan adımları daha azaltarak doğrudan dijital iş akışına geçmenin dijital üretim yöntemleri kullanılacaksa önerileceği söyleniyor. Yine literatürler var bununla ilgili. O yüzden ne zaman dijital, ne zaman analog? Aslında her zaman bence dijital. Sadece bazı kompleks vakalarda, örnek veriyorum, alt çenede hiçbir şekilde kreatin olmadığı ve tam bir protez yapacaksanız ve gerçekten iyi bir fonksiyonel ölçü alınması gerekiyorsa evet, fonksiyonel ölçü alınacak. Ama kreat varlığı çok iyi. Mukozal sınırlar, özellikle renkli taramayla beraber, oradaki yapışık diş etinden hareketli diş etine doğru yani yanak sınırlarının belli olacağı taramalar yapmak artık mümkün. Ve bu taramaları sınır olarak belirleyip aynı zamanda yazılımın içerisinde hangi bölgenin ne kadar reziliyansının olacağını aşağı yukarı tahmin ederek oraya 0.3 yani 300 mikronluk bir baskı uygulanması. Aynı bizim yaptığımız aslında model kazıma ve postam alanı oluşturma amperik yöntemdeki gibi. Bazı primer basınç alanları dışında işte sekonder basınç alanlarını belirlemek vesaire bunların hepsi yazılımda artık mümkün. O yüzden kamerayla her şey yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama bazı yöntemlerde hala analog ölçü daha güvenilir. Hala daha altın standart, hala daha bizim güvenli sahamız diyelim. O yüzden aradaki tercih tamamen biraz klinisyene kalmış ama bugün Avrupa'da ve Amerika'da birçok klinik sadece dijital ölçü cihazlarıyla bütün işlerini götürebildiğini çok rahatlıkla kongrelerde ve kurslarda ifade ediyor.
Şimdi biz öğrencilik hayatımızda da çoğunlukla yani hatta tamamen analog ölçü alıyoruz. Sonra mezun olduktan sonra çalıştığımız yerlerde de biraz bu böyle devam ediyor aslında. Ve dijitale geçiş süreci belli zorluklar getiriyor. Analogdan dijital ölçüye ilk geçişte sence yaşanan zorluklar neler ve bunları nasıl aşabiliriz?
Ya şöyle bunu şöyle ifade etmek lazım. Benim işte atıyorum annem serçe parmağıyla mesaj yazıyor. Tamam mı? Yani biz yani neredeyse 4 parmak yazacağız. O WhatsApp'taki mesajları vesaire. Elimiz çok daha yatkın bu işe. Birincisi burada herhangi bir dijital ürünü kullanıyor olmaktaki yatkınlık kameradaki o kolaylığı da sağlıyor. Yani analog ölçü veya dijital ölçüden bağımsız olarak bir cihaz kullanım yatkınlığı yani teknik beceri çok ön plana çıkıyor. Burada gene yapılan bir sürü çalışma var işte 15 yıllık hekimlerle daha yeni mezun hekimler arasında karşılaştırma yapılıyor. Yeni mezunlar daha iyi yapılıyor. Kadınlar ve erkeklerde erkeklerin biraz daha teknolojiye yatkınlığından dolayı yapılan çalışmada erkeklerin biraz daha hızlı adapte olduğunu gösteriyor vesaire vesaire bir sürü şey var. Şimdi analog ölçüyle yani yıllarca çalışmış birinin dijital ölçüye geçtiğinde iki tane geçmesi gereken duvar var. Birincisi cihaza alışması. Yani cihazı nasıl doğru kullanacağını, firmanın, üretici firmanın her zaman buradaki zaten guideline'larını kullanıyoruz, rehberlerini kullanıyoruz. Yani üretici firma diyorsa ki bunu buradan al böyle tara, bunu buradan şuradan çevir vesaire. Bunları zaten size söylüyor. Bunu söylediğini eğer doğru yaparsak zaten kamera doğru bir şekilde çalışıyor. Birincisi bunu kabullenip kamerayı olmaması gereken bir şekilde kullanmamayı öğrenmek. İkincisi kameranın ne zaman nasıl kullanılacağını bilmek. Yani çok derin, subgingival bir kesim yapıp kamerayla onu taramaya kanlı bir şekilde çalışmak hiçbir anlamı olmayan bir şey. O yüzden sınırlarınızı bildiğiniz zaman, nerede nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğiniz zaman adaptasyonu bence çok kolay bir şey. Yani kullandığım benim cep telefonundan daha zor bir uygulama değil. Ama elinizin ve gözünüzün koordinasyonu ilk başta zor oluyor. Bence dijital ölçüye adaptasyondaki en zorlanılan kısım o olacaktır herkes için. Bu ne demek? Bir gözünüz kameraya, yani kameranın dolaştığı yere, yani elinizin uzay boşluğundaki o dolaştığı yeri takip etmek zorunda. Yani gözünüz olmasa bile bunu hissiyatla yapıyor olmanız lazım. Kameranın belli bir yükseklik ve alçaklık, yani yükseklik ve alçaklık diye ifade etmeyelim bunu ama dişe yakınlığının, yani dişe mesafesinin olması lazım. Bu işte 0.3-0.5 santimetre olabilir. Belli bir açıda dolaştırıyor olmanız lazım. Yani elinizin koordine bir şekilde ağzın içinde çok smooth bir şekilde yani yumuşak bir şekilde geçişlerinin olması lazım. Şimdi bunu yaparken eliniz ve gözünüz aynı yerde olursa bu sefer ekrandaki tarama verisini kaçırıyorsunuz. Ekrandaki tarama verisine baktığınız zaman elinizin koordinasyonunu kaybediyorsunuz. En büyük zaten problem genelde benim gördüğüm hekimlerde bu oluyor. Yani birçok kişiye elimden geldiğince dijital ölçü konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum ama gördüğüm en büyük problem kameraya mı bakalım? Kamera arkamda kalıyor, işte ekran arkamda kalıyor, ekrana dönüyor bakıyor, o sırada yanak bir şey olmuş, hasta dilini uzatmış falan. Tamamen bir kaos ortamı oluşuyor. Bence adaptasyondaki en önemli şeylerden bir tanesi bu modeli taramakla, ağız içerisini taramak çok farklı. O nedenle kesinlikle özellikle dijital ölçü cihazı almayı düşünenler için bunu söylemek lazım. Kesinlikle kamerayı bir defa ağız içinde denemek lazım. Hani bunu tutabiliyor muyum veya işte rahat manipüle edebiliyor muyum hastanın ağzına? Çünkü her kameranın ağız içerisindeki manipülasyonu da çok farklı. Bugün baktığımız zaman Trishape'in veya işte Serek Omnicam'in ağızları yani kamera genişlikleri iTero'nun veya PrimeScan'in genişliklerine nazaran daha küçük. Ve bu sefer hastanın ağzında daha kolay manipüle edebiliyorsunuz. Ama yani PrimeScan işte o özellikle iTero bunlar büyük cihazlar diğerlerine göre. Özellikle asıl başlık kısmı. Bu başlık kısmını manipüle etmek, yani bunların hepsine tek tek unsur olarak baktığımız zaman adaptasyon sürecini zorlaştıran şeyler. O yüzden bir klinisyenin klinik iş akışında dijital ölçüyle ilgili çalışırken birinci bence dikkat edeceği şey yine bahsettiğim gibi firmaya uymak. İkincisi sınırlarını bilmek. Ondan sonra sizin yoğurt yiyişiniz çok daha farklılaşıyor ve düzeliyor. Yine burada şu örneği vermek lazım. İşte nasıl üst çene ölçüsü alırken hastanın arkasına geçilir ve işte iki parmakla şöyle tutulur vesaire. Bunlar kurallar varsa dijital ölçüde de var. Kamera hastanın mümkünse biraz arkasında olacak. O hastanın arkasındayken işte hem ekranı görüp hem ağzın içinde o kameraya oynattığınız yerleri düzgünce tarayabilecek şekilde ikisini aynı anda koordine edebileceğiniz bir sisteminizin olması lazım. Yani bu işin ergonomisi önemli kısacası. Bu işin ergonomisini oturttuğunuz zaman gerçekten kamerayla tarama yapmak, işte yani kumanda kullanmak gibi televizyon kumandası. Yani bugün kumanda kullanan herkes dijital ölçü cihazında bence rahatlıkla kullanılabilir.
Dijital ölçü cihazları peki yıllar içinde nasıl bir evrim geçirdi? Ve sence bu sistemler pahalı mı?
Şimdi 1970'den alırsak biraz uzun sürecek.
Ya o kadar geriye gitmeyelim.
Hızlı geleceğim. Yok oradan geleceğim ama hızlı geleceğim. Yani 70'lerde işte François Duve ve işte diğer adamın adını unuttum şimdi ama onlar bir ilk patenti alıyorlar. Patenti aldıktan sonra diyorlar ki ya ben bu sonuç olarak ışıkla beraber bir refleksiyon yöntemiyle ben bu görüntüyü alırım. Çünkü bu aslında dijital ölçü olayı şuradan çıkıyor aslında. Yani sonuç olarak bu tarama, işte bir yerin topografisini 3 boyutlu geometriye dijital veri olarak çevirme, bu aslında sadece diş hekimliğine özgü bir şey değil. Bu bugün mimaride de çok fazla kullanıyor, mühendislikte çok fazla kullanıyor. Yani adam mantıklı bir şekilde düşünüyor. Diyor ki ya biz bunu niye dijitalize etmiyoruz diş hekiminde yaptığımız şey diye bir fikir ortaya çıkıyor. Sonra o fikir yavaş yavaş teknolojinin gelişmesiyle beraber işte ilk Serek yöntemi 80'lerde çıkıyor. Serek yöntemiyle beraber yani kameranın dijitalleşmesi ve dijital üretimin gelişmesiyle beraber yıllar içinde işte 1984'te Çakul amca 3D printer ile ilgili çok fazla geliştiriyor. İşte stereolitografiyi oluşturuyor. Bunlar hep paralel ilerliyor. Ama dijital ölçü cihazları bir anda kopuyor gidiyor. Neden kopuyor gidiyor? Silikon ölçünün o konforsuzluğu özellikle, yani işte hastanın boğazına gitmesi, sertleşme problemleri, işte kaşıktan ayrılması, homojen olarak karışmaması, düzgün dökülmemesi vesaire derken yani o kadar çok aşamadan geçiyor ki aslında silikon ölçü. Dijital ölçüde o yok. Yani hızlıca bir tarama yapıyorsunuz 1,5 dakika içinde. Laboratuvar onu aldırdı, aldırmadı derdi yok. Alginat aldıysanız o kaşıktan sıyrıldı, sıyrılmadı derdi yok. Sıyrılmadıysa 15 dakika içinde döktünüz derdi yok. Yani birçok aslında fiziksel ölçüdeki o problem ortadan kalkmış oluyor. O yüzden dijital ölçüye sektör çok fazla yatırım yaptı. Sektör çok fazla yatırım yaptığı için Serek'le başlayan bu furya bugün piyasada 20'den fazla belki kameranın olmasına sebep oluyor. Türkiye'ye hepsi gelmiyor tabii ki. Gelenler var. Türkiye'de dijital pazar yaklaşık %3-%4 civarında dijital ölçü pazarı. Yavaş yavaş daha da büyüyecek çünkü her kliniğe yavaş yavaş girebilecek ekonomiye düştü. Ya örnek veriyorum, PrimeScan'in bugün liste satış fiyatı yaklaşık 50-55 bin euro civarında bir şey olması lazım. Yani bu baktığınız zaman büyük bir maliyet. Çünkü yani ne kadar koli, silikon kullanırsanız kullanın buna ulaşmak çok zor. Öbür taraftan baktığınız zaman bu teknoloji size bir avantaj sağlıyor. Yani teknik olarak bu bir aynı zamanda bir iş kolu diş hekimliği. Evet, sağlık sektörü. İnsanlarla ilgileniyoruz çok güzel ama herkesin geçindirmesi gereken bir evi, ayakta tutması gereken bir muayenehanesi veya polikliniği var. Bu size bir silah olarak öne çıkıyor. Neden? Çünkü hasta diyor ki ya orada kamerayla tarıyorlarmış hastanın ağzını. İşte benim ağzıma bir şey soktu, kamera soktu, fotoğrafını çekti diyor. Şimdi otomatikman sizin bu marketinginize de yansıyor. O yüzden burada yatıracağınız para pahalı mı sorusu biraz bana çok doğru bir soru gibi gelmiyor. Sadece bu parayı ben kliniğimde bir yatırım aracı olarak da kullanabilir miyim diye de düşünmek lazım. Çünkü bugün verdiğiniz o parayı belki siz başka bir şey için verip işte kliniğinize bir başka ürün alıp veya başka bir personel alıp işte Instagram sayfamı yönetsin, bilmem ne yapsın, Instagram'dan reklam vereyim. Belki yapacağınız başka bir yatırım bunun çok daha yerine geçecek ki bence dijital ölçü bu anlamda birçok klinikte öne çıkan şeylerden bir tanesi. Çünkü yine geçen haftalarda Selim Hoca ile sohbet ediyorduk, Selim Pamuk'la. Selim Hoca diyor ki hala yani hasta geliyor ve ondan böyle büyülenerek çıkıyor. İşte kamerayla taradı, tasarladı, üretti. Dişime de taktı hemen aynı gün diye. Yani bu büyük bir hizmet hastalar için. Tabii ki maliyetini ödeyebilenler için. Hala rutin olarak tüm kliniklere girebilecek maliyette değil. Ama belki 10 yıl önceye bakarsak bugün dijitalleşmenin öncü adımlarından bir tanesi olan dijital ölçünün hızlı bir şekilde Türkiye'de geliştiğini görüyoruz. Cihazların ve rekabetin de artmasıyla beraber. Son olarak şunu söylemek lazım. dijital ölçü herkesin kliniğine girecek. Çünkü teknisyenler de bunu isteyecek. Hocam ben o ölçüyü aldıracağım, döktüreceğim, işte tasarlatacağız vesaire derken yani orada laboratuvar da süre kaybediyor. Çünkü şunu düşünelim. Dijital ölçü cihazı pahalı mı sorusunu tekrar şöyle bir ele alalım. Bizim bir muayenehanemiz var. Ve bana bir hasta geldi. Dedi ki ben gülüş tasarımı istiyorum hocam. Beyaz diş istiyorum. Tamam peki. İşte bizim her zaman kabul ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi olan işte WhatsApp yapalım. O WhatsApp'ın üzerine bir dijital mock-up yapalım. Onu hastanın üzerine, hastaya aktaralım. Hasta baksın, beğensin, biz beğenelim. Kesimini onun üzerinden yapalım. Ölçümüzü alalım. Benim kabul ettiğim yani hastayla beraber ortaklaşa karar verdiğim mock-up'ın aynısını teknisyen üretsin. Şimdi iki senaryo üzerinden gidelim. Analog ve dijital. Analog üzerinden gidelim önce. Hasta pazartesi sabah 10'da geldi. Siz ne yaptınız? Güzel ölçülerinizi aldınız. İşte silikon, alginat artık ne alıyorsanız. Aldınız, işte yüz arka kaydı mı alıyorsunuz vesaire, işte fotoğraf mı çektiniz? Bunların hepsini yaptınız. Ve saat 11 oldu. Teknisyeniniz de şansınızı işte İstanbul gibi bir yerde olmadığımızı ve işte daha yakın mesafelerde olduğumuzu hesaplayalım. İşte saat 11'de teknisyen 1 saat sonra geldi aldı ölçüleri veya işte belki 2 saat sonra geldi aldı. Saat 1. Ölçüler döküldü, modeller hazırlandı, artikülatörü alındı ve fiziksel olarak WhatsApp yapılmaya başlandı. Bu WhatsApp aşağı yukarı akşamdan erken bitme imkanı yok. Bu iş acele bir iş olduğunu varsayıyorum tabii ki. Ertesi gün bu iş geldi sabahında, size geri geldi. Ya yani bunun çok ütopik tabii ki 10 üye bir iş için bu kadar hızlı genelde hiçbir zaman işlemiyor laboratuvar işi ama gene de hızlı olduğunu varsayalım. Sabah geldi, siz hastanın ağzına bunu aktardınız, hastayla konuştunuz, saat 10'du. İşte bir saat böyle bir anlaşma, konuşma, fotoğraf vesaire gülüşmeler oldu. Herkes okey. Bu estetik planın üzerinden kesim yapıldı, ölçü aldınız, teknisyene gitti. Teknisyen bunun üzerine o yapmış olduğu mock-up'tan silikon anahtarlar çıkarıp presleme için, lamina üzerinden gidelim. Presleme için işte dijital yapmayıp tamamen manuel olarak mumlama yaptı, onu presledi. Presledikten sonra o gün preslemenin bittiğini varsayalım, salı günü. Çarşamba günü bunun üzerinin yığmasını, porselen yığmasını yaptı. Ve işte makyajlar vesaire derken çarşamba öğlen size geri yolladığını varsayalım. Çarşamba öğlen geldi ve çarşamba akşamı siz bu işi simante ettiniz. Şimdi aradaki bu gitgeller ve süreç aşağı yukarı 2 gün, 2,5 gün sürdü diye. Dijitalde bu nasıl olur? Sabah 10'da geldi hasta. Ben hastayı taradım. Fotoğraflarını çektim. Saat 11. Bütün her şeyi mail olarak attım. Teknisyen bana dijital WhatsApp'ı aşağı yukarı eğer printi da hadi o yaptı diyelim. Aşağı yukarı en geç 2'de 3'te bana geri göndermiş olur. Ben bunu ağza aktarırım. Ağza aktardıktan sonra hastayla anlaşırım. Kesimini yaparım. Saat akşam 6'da benim kesimli ve mock-up'lı modellerimin her şeyi hazır olur. Teknisyene gönderirim. Teknisyen anında bunları ister kazıyabilir, ister print edip prese sokabilir. Ve benim yaptığım tasarım zaten bilgisayarda olduğu için, yani o mock-up bilgisayarda olduğu için bunun tasarımını, aynısını mimik edebilecek şekilde ya kazıma yapabilir dediğim gibi ya da presleme yapıp sadece cutback yapabilir. Ertesi sabah iş hazır olmuş olur ve salı sabah iş simante edilmiş olur. Şimdi sizin klinikte geçirdiğiniz süre bir azalıyor. İki, sizin o boş randevu sayınızda ikinci bir hasta alabilecek durumunuz oluyor. Eğer o ikinci hastayı doldurabilecekseniz dijital ölçü cihazının hiçbir maliyeti sizin için gözünüze batmayacaktır. Ama yani ben de zaten ayda 20 hasta bakıyorum. Bir muayenehane olduğunu varsayalım. Ve o 20 hastayı ben hızlı bitirsem ne olacak, bitirmesem ne olacak diyorsanız o zaman cihaz pahalı gelir zaten. Ama sizin 1000 hastalık portföyünüz vardır ayda. Ve siz o 1000 hasta için yani bir sonraki hastaya bir ay sonra randevu vermeniz gerekiyordur. Arada boşluklar açabilmeniz için süreci hızlandırmak adına kesinlikle o zaman cihazın maliyeti gözünüze batmayacaktır. O zaman cihaz pahalı değildir. Yani burada ihtiyaç meselesi olarak gördüğümüz zaman senin bugün işte atıyorum telefonun iPhone X olması, benim telefonumun iPhone 12 olması diyelim, örnek veriyorum. Değil bu arada. hani burada özel olarak baktığında neye ihtiyacın var ona bakmak lazım. Ve bu da senin temel maliyetini tamamen etkileyen bir şey.
Bu aşamalarda bize yani hekimlere düştüğü kadar aslında teknisyenlere de iş düşüyor. Bu noktada aldığımız ölçüyü teknisyene nasıl iletiyoruz ve Türkiye'deki laboratuvarlar dijital iş akışına yeterince hakim mi?
Şöyle, dijital ölçüyü normalde aktarmanın çok kolay yöntemleri var. Neden? Bugün Sirona Connect'i, 3Shape Communicate'i. ExoCAD'de bir şey yok çünkü ExoCAD'in bir klinik ayağı yok. Bu tarz uygulamalar var. Bu tarz uygulamalarla eğer laboratuvarda eğer bu yazılımı kullanıyorsan, yani örnek veriyorum bende Tri-Shape bir kamera var veya Sirona kamera var. Laboratuvarım da eğer aynı markada bir ürün kullanıyorsa sadece bir tuşla bu ölçüyü göndermem mümkün. Daha öncesinde bunları matchliyoruz. İşte eşleştirme yapıyoruz laboratuvarla beni. Birbirine tanıttıktan sonra bir tuşa basmak mümkün. Eğer bir laboratuvar yazılımının hesabı yoksa laboratuvarda, o zaman işler biraz değişiyor. O zaman dosyayı dışarı çıkarıp daha sonra bir mail yoluyla, aynı bizim kurye işte poşetle ölçü vermemiz gibi bir mail üzerinden bu gidebiliyor. Şimdi Türkiye'de ilk sistemin, ilk bahsettiğim gibi tek tuşla gönderme konseptinin çok fazla olmamasının bazı sebepleri var. O da şu, crackli çok fazla program var, kullanıcı var. O zaman ne yapıyoruz? O zaman şunu yapıyoruz. İşte dosyayı STL olarak export ediyoruz. STL olarak export ettiğimiz zaman bu sıkıştırılmış bir hal oluyor. Aynı JPEG dosyası gibi, PDF gibi, Word gibi düşünelim. Bu 3 boyutlu bir nesnenin geometrik şeklinin olduğu bir dosya formatı oluyor. Bu dosya formatına işte WeTransfer veya Gmail, Hotmail artık ne kullanıyorsanız, ne kullanmak istiyorsanız veya genellikle benim hani sevdiğim yöntemlerden bir tanesi teknisyenle hekimin ortak drive klasörünün olması. Drive veya işte OneDrive olabilir, fark etmez. O klasörün içerisine yükleyerek hani yeni iş aldım, ürettim. Geçmiş işleri olarak yeni bir klasörde hemen orada saklamaya devam etmek. Bu da güzel bir yöntem. Dediğim gibi genellikle mail üzerinden alışveriş oluyor. Ve sadece üretilmiş olan neyse nesne, işte bir dişse diş, modelse model, cerrahi guide ise cerrahi guide. Bunlar size sadece kurye veya işte kim gönderiyorsa o getiren kişi tarafından gelmiş oluyor. O yüzden fiziksel süreç inanılmaz hızlıyor. Laboratuvara bir şey yolladığımız zaman işin kaybolması vesaire, yani komik bir örnek vereceğim. Annem benim diş hekimi işte 43 yıllık, artık çok pek yapmıyor tabii ama bir gün işte bir full ağız yapıyor. Hollanda'dan gelmiş bir hasta. İşte alt üst porselenden son dentin prova yapılıyor. İşte teknisyen işi alıyor. Ertesi gün şeye getirecek. İşte cila yapacak, son düzeltmelerini yapacak. Ertesi gün simantasyona gelecek. Teknisyen gidiyor, işi yapıyor, arabaya koyuyor işi. Evinin önünde uyuyor. Sabah bir kalkıyor, araba yok. Geçmiş olsun. Ondan sonra ya bu tarz şeyler oluyormuş tabii eskiden. Bugün artık daha az ama yani benim de kuryede işimin kaybolduğu oldu. Giden ölçümün kaybolduğu vesaire. O yüzden böyle şeylerde bir avantaj olarak, yan avantaj olarak işlerin kaybolmaması, karışmaması vesaire adına bence o da büyük bir avantaj.
Peki sorumuzun ikinci ayağına gelirsek, sence Türkiye'deki laboratuvarlar dijital iş akışına hakim mi?
Bence hekimlerden daha çok hakim. Neden daha çok hakim? Bir defa Zirkonya ile beraber laboratuvarların çoğu işte CAD/CAM teknolojisine çok yaklaştı. Çünkü işte Zirkonya daha estetik bir malzeme metal seramiğe göre vesaire derken işte onları çok konuşmaya gerek yok ama laboratuvarlar bu talebi karşılamak için otomatikman bu sisteme yaklaştılar. Ve bugün aslında dijital teknolojiyi Türkiye'de yönlendiren büyük çoğunluk laboratuvarlar. Ne piyasa koşulları, ne hekimler, ne eğitmenler, ne üniversiteler, ne başka bir yer. Tamamen işte laboratuvarların hocam bir dijital ölçü alsanız iyi olur diye ölçü cihazı. İşte çok iş yollayanlara vesaire. Bunu yapan işte laboratuvarlar var. Yani dijital ölçü cihazı alıp hekimlerine gönderen laboratuvarlar var. O yüzden neyi üretip üretemediğini onlar bildiği için aslında hekimlerin birçoğu bu konuda ya biz bir guide yapalım ama kim üretiyor, nasıl yapıyor vesaire araştırmak yerine yapan kişiler onlara genelde ulaştığı için. Yani biz örnek veriyorum bugün ay tasarım var, armayera var. İşte birçok yavaş yavaş sayılar artmaya başladı. İşte biz guide yapıyoruz ve bunun Instagram'dan reklamını yaparak hekimlere ulaşmaya çalışıyorlar. Çünkü hekim guide yapayım vesaire derdiyle araştırma yapan sayısı daha az. Daha çok böyle bir şey varmış, neymiş bu diye merak eden ve sonrasında sorgulayan bir kesim var. Bu da neden? İşte Türkiye'de sürekli eğitim programlarına katılmaktaki düşüklükten geliyor. İşte bugün SDE kredisi denilen bir şey var ama kimsenin farkında olmadığı bir durum. Bu kendini güncellemekle ilgili Amerika'daki gibi işte kredi toplamak noktasında bir zorunluluğun olmaması gibi bir dert var. Yani olay biraz tüm meslektaşların kendini geliştirme noktasında veya yeni ne katabilirim kliniğime noktasında biraz daha atıl hareket ediyor olmasından dolayı laboratuvarlar bu süreci çok fazla manipüle ediyor. Ve neyin çalışıp çalışmadığı konusunda bile fazlaca karar sahibi olduklarını görüyoruz.
Hekimler arasında CAD/CAM sistemleri için daha agresif preparasyon yapılması gerektiğine dair de belirli görüşler var. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Böyle bir durum mevcut mu?
Şöyle söyleyelim onu. Yani analog üretim yöntemlerinde veya analog ölçü üzerinde daha fazla hatayı tolere edebilecek teknisyenlerin işlemleri var. Neler bunlar? İşte blockout yapar oraya, biraz doldurur, bir şey yapar. Bunu dijitalde de yapar ama o analog ölçü üzerinde bir şekilde onu oturtur. Yani orasından kazır, orasından ekler, bir şey yapar. O işi oraya oturtur. Şimdi dijital üretim yapmak istediğimiz zaman özellikle, yani dijital ölçü değil burada. Önemli olan dijital üretim bandından bahsedelim. Dijital üretim yapmak istediğiniz zaman bazı kriterlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Undercut kalmayacak. Undercut'ın haricinde mümkünse çok keskin kenar köşe bırakmamanız lazım. Çok girinti çıkıntıları makinenin eğer kazıma yöntemi kullanıyorsanız cihazların kazıması zor oluyor. Kazıma ünitesi kullanan teknisyenlerin hepsi her zaman en uygun frezleri kullanmıyor. 1 mm'lik, 0.6 mm'lik frezler kullandığınız zaman bu sefer her detayı kazıyamıyorsunuz. Kazıyamadığınız zaman modelsiz çalışıyorsanız onun oraya oturması mümkün değil gibi problemler var. O yüzden evet daha dikkatli bir kesim istiyor ama ben daha agresiflik konusunda çok bu konuya katılmıyorum. Neden katılmıyorum? İşte belli bir preparasyon kriterleri var ya hani hepimizin bildiği işte Schlimburg'un kitabı yani vesaire. Şimdi belli bir restorasyonun belli bir geometride olması gerekiyor. Dijital restorasyonların da belli bir geometride olması lazım ki üretilebilecek durumda olsun. Şimdi bence yavaş yavaş bu algı ortadan neden kalkacak? 3D printerların gelişmesiyle beraber her geometride her şekli üretebiliyor olacağız. Ve kazıma sistemlerine göre büyük bir avantaj elde etmiş olacağız. O zaman belki bu agresif algısı tamamen ortadan kalkacaktır. Ama ben dediğim gibi gene çok fazla bu konuda katılabilecek durumda değilim. Agresif olduğunu çok düşünmüyorum. Sadece ya olay aslında dijital diş hekimliğinde olay tamamen geometri. Her şey geometri üzerine kurulu.
Peki dijitalin 10 yıl sonraki durumuyla alakalı neler düşünüyorsun? Sence nereye doğru evrilecek? Mesela ağız içi kameraların yerine bu diş eti derinliğini de ölçen ultrasonik cihazların geleceği söyleniyor. Hani hızlı gelişen bir alan. Sen neler düşünüyorsun ve öngörüyorsun?
Yani dijital ölçü, kameraların ben çok hızlı kaybolacağını düşünmüyorum. Hani mesela şunu örnek vereyim ya da kazıma sistemleri ve printer'daki o farklılığı yani o printer'lar geliştikçe kazımanın kaybolacağı algısı bence şu anda dijital ölçü cihazlarında yok. Ultrasonik evet cihazlarla ilgili çalışmalar yapıldığı söyleniyor ama ultrasonik cihazlarla ilgili çok fazla bilgimiz yok. Ama bu süreç nereye doğru gidecek? Bence belki tamamen apayrı yeni bir yöntem çıkacak ve işte tomografiyle beraber belki birleşmiş bir cihaz çıkacak ve her şeyi aynı anda alacak. Yani bunu çok fazla bilmemiz mümkün değil. Çünkü tamamen o anda bir cihazın çıkması ortaya ve o cihazın bütün hayatımızı değiştirmesi mümkün. Yani bu diğer sektörlerden gelen başka bir ürün de olabilir. Belki cep telefonuyla tarama yapacağız. Yani bunu bilebileceğiz. Yani USB ile takacağım ben cep telefonuma ve tarayacağım ve okey deyip teknisyene telefon üzerinden göndereceğim belki. Çünkü bugün işte yine Selim Hoca'nın bir öngörüsünü söyleyeyim ya da Selim Hoca her ünitte bir tane tarayıcı olacak diyor. Ya yani bana çok makul gelmiyor çünkü ürünler bence ucuzlaşacak ve daha kolay kullanılabilir hale gelecek. Yani ünite bağlanması onun kolay kullanılması olarak olmayacak. Dediğim gibi bence cep telefonuna bağlanacak veya hepsi wireless hale gelecek. Wireless hale geldikten sonra belki işte çok basit bir şekilde hemen herkesin kliniğinde printer olacak ve orada üretim alacak. Yapay zeka çok geliştiği için taradığı anda veya kamerayla fotoğrafını çektiğim anda orada final halini görebiliyor olacağım. Yani bence bunlar gelişecek ama teknoloji bu anlamda yani o ölçüyü hala almak zorundayım. Burada çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum 10 sene içinde.
Peki yavaş yavaş ikinci bölümümüzün sonuna gelirken dijital ölçüye geçmeyi düşünenlere öneri ve ipuçların neler olur?
Yarın hemen geçsinler.
Ellerini çabuk tutsunlar.
Ya şöyle, dijital ölçüye neden geçmek istediklerine önce her zaman karar vermek lazım. Çünkü gene örnek verelim. Türkiye'nin başka bir şehrinde, yani İstanbul özelinde konuşmamak lazım. İstanbul özelinde bunu değerlendirmemek lazım. Denizli'de bir diş hekimi ve dijital üretim yapmak istiyor. Çünkü dijital ölçü aldığında artık ona da geçmesi gerekecek. Şimdi çalıştığı teknisyen buna hazır mı? Çalıştığı teknisyen buna hazır değilse laboratuvarını değiştirmeye hazır mı? İstanbul'da da tabii ki bunlar geçerli ama yani bütün düzenini, yani farklı bir bakış açısına geçmesi gerekiyor her işiyle ilgili. Bu yüzden de işte bu sürece hazır mı? Çalıştığı implant firması buna hazır mı? Yeterince stoğunda dijital analog tarama parçası var mı? Tek kronlarını simante yaparken birden T-base'lere dönecek mi? Metal seramik yaparken tek T-base'lere işte teknisyene 150 lira verirken kazıma bloktan yaptığı zaman bunu T-base'inin üzerine işte 80 euro verecek mi? Ya, tamamen bu algılarla ilgili bir defa önemli olan ilk aşama klinik iş akışını nasıl değiştirecek? Kliniğinde başka hekim varsa bunu kullanabilecek mi? Kliniğindeki diğer hekim bunu kullanırken hata yaparsa bunu kabullenebilecek mi? Yani bu birincisi klinik iş akışı ile ilgili. İkinci kısım kendisinin diş hekimliğin nosyonlarının buna uyup uymayacağı ile ilgili. Daha çok örnek veriyorum, subgingival kesim ve basamaksız kesimler yapıyordur hekim. İşte horizontal, vertikal kesim dediğimiz şeyler. Horizontal kesim yapmayı vertikale daha çok yönleniyordur. Buna alışmıştır. Ve işte basamaksız bir kesim yaptığında o dijital ölçüde oradaki kanama olursa vesaire bunu alamayacağını kabullenip horizontal preparasyona geçecek mi? Retraksiyon yapması gerektiğinde retraksiyon yapacak mı? Rubber dam kullanması gerektiğinde rubber dam kullanacak mı? Yani burada vereceği ikinci kararda diş hekimliği ile ilgili öğrendiği çoğu şeyi değiştirecek. Bu da zaten bugün bence dijital ölçüye geçişte birçok insanın direnç gösterdiği nokta. Çünkü yani sen, ben, işte Ali, Veli yeni diş hekimlere ya zaten çok fazla aşırı tecrübemiz olmadığı için okey biz bu yolu direkt tercih edelim diyenler oldu ve o yöne doğru kanalize olduk. Ben şimdi mesela örnek veriyorum, basamaksız kesim hiç yapmadım yani. Okulda da bize işte basamaklı kesim öğretiyorlardı. Nasıl retraksiyon yapacağımızı öğretiyorlardı. Şimdi ben hiç yapmamış bir insan olarak öbür tarafa ben bu sefer adapte olamam. Yani onu yapmaya çalışsam kamerayla ilgili de değil bu olay. Benim öğrendiğim zaten işte oraya doğru bir yöntem olduğu için otomatikman dijital ölçüye alışmam da kolay oldu. Neden? Ben bir diş kesiyorum, kamera hop diye görüyor yani. Ama şimdi başka bir hekim, işte başka okullarda basamaksız kesimlerin gösterildiğini de biliyorum. Basamaksız bir kesim yaptım ki yani yapılabilir bunlar, hani bu tamamen bakış açısıyla ilgili. Ama kameranın bunu tanımaması çok olası. Çünkü o sınır görmek istiyor orada yani. Ve bunun gibi işte daha verebileceğimiz örnek sayısı çok fazla ama dediğim gibi birincisi klinik iş akışını buna nasıl adapte edecek? Bu gerçekten büyük bir mesele. Genelde de benimle konuşan herkes bu kısmını soruyor. Hani yani biz bunu alacağız ama biz bunu ne yapacağız? Yani biz bununla nasıl çalışacağız? Her bastırdığı print model için yani örnek veriyorum bir onlay taraması yapıldı. Basit bir işlem ama silikon ölçü aldığınızda belki bunun maliyeti size 50 lirayken onun üzerine yapılan şey, örnek veriyorum gene işte gradye yaptırdınız. Yani bir indirekt kompozit yaptırdınız. Maliyeti size belki 50 euroyken siz dijital ölçü aldınız. Birincisi buna model bastıracaksanız laboratuvarlar bunu aşağı yukarı 20 ila 40 euro arasında bir para charge edecekler. Üstüne kazıma bir ürün ürettirdiğiniz zaman en aşağı 80-100 euro bir maliyetiniz olacak. Teknik olarak maliyet yükselmiş oldu. Siz bunu hastaya yansıtamayacaksanız model üretmeyelim dedik. Model üretmeyecekseniz modelin üzerine adaptasyonu ile ilgili kafanızda soru işareti olmaması lazım. Bu sefer modele uygun olacak, modele ihtiyaç olmayacak şekilde çok iyi kesim yapıyor olmanız lazım. Çok iyi kesim yapabilmeniz için elinizde çok iyi kesim ürünlerinin olması lazım. Büyütmeye ihtiyacınız olması lazım. Çünkü o büyütmeyle beraber güzel bir preparasyon yapabilirsiniz. Vesaire vesaire. Bu liste uzar gider. O yüzden hani özetle vermem gereken tavsiye şu. Bugün sağ elle yemek yerken sol elle yemek yemeye alışmaya eğer gayret edebileceklerse dijital ölçüye geçsinler. Ama ya ben bunu kullanamayacağım deyip kenara bırakmak için pahalı bir oyuncak bence.
Sinacığım, verdiğim tüm bilgiler için, görüşlerini bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Kafamızdaki birçok soru işaretini yanıtladığını düşünüyorum anlattıklarının. Tabii ki belli bir süreye sıkıştırarak anlatmamız gerekiyor ama gayet keyifli ve güzel geçtiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz tekrardan.
Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de keyif alır. 3. bölümde de dijital üretimden biraz bahsederiz.
Aynen öyle. Görüşmek üzere o zaman.